Nasıl da etkinlik ya? Hepiniz oradaydınız. Anlatın
Valla senin adını
ya.
hiç ağzımıza almadık Uğur.
Sıfır,
Ayılık ettik ama
sıfır.
hiç
Olsun
demedik
abi
yani bir
ya.
Uğur var dedik.
Seyircilerden biri sordu ya. İsveçli bir çocuk vardı onun nerede diye.
O
O
yok.
kadar.
Yediler onu
İsveç'e
dedik.
dedik.
Öyle mi? Birim vardı. Hayal arkadaşım.
O şey dedik. Deniz sesini değiştiriyor dedik. Abi ama yaşlanmışım ben ya. Bayağı zor bir hafta sonuydu benim için. Vallahi ya nasıl bir cengaverlikmiş, bir daha öyle yapmam yani. Bir de Perşembe akşamı etkinlik vardı zaten. Cuma akşamı.
Abi video efsane olmuş ya. Videoyu izledim, gaza geldim yani.
Evet Özgen ya, eline sağlık
Sağ ol
abi,
ya.
çok çok şey olmuş, şık
Ellere
olmuş.
sağlık. Çok
Evet,
çok pro
izleyici
olmuş yani.
seyirciler. Kitle de çok güzeldi ya. Kitlenin de bayağı etkisi vardı. Etkinliğin güzel
Değil mi?
olmasına. Evet. Oturup uzun uzun muhabbet edebileceğin adamlar vardı gerçekten. Herkese çok teşekkürler
Evet
ya.
ya, ben de çok
Süperdi.
güzel insanlarla tanıştım. Biz etkinlikten sonra bir de şeye gittik. Kadıköy'e, Lale gittik. Lale'de takılmaya devam ettik. O gece saat 1.30'da mı 2'de mi ne dağıldık biz herhalde.
Evet
Değil mi?
evet
Kapat,
içiyordu
yani
ya.
Lale kapanıyordu.
Evet adamlar gidin
Yani
artık
rica ettiler.
dedi. Kibar.
Yani bir gitseniz.
Hesabı
Gitme.
Kapatıyoruz ama. Şey peki abi sorular falan geldi mi? Soru falan geldi mi? Nasıldı sorular
Güzeldi abi.
kitle?
Yani beklediğimden daha senior bir ekip geldi.
Hı.
O çok daha güzeldi
Evet
bence.
yaş ortalaması vardı bayağı yani gördüm
Evet, yaş
fotoğraflar.
ortalaması yüksekti. Tecrübeli çok fazla yazılımcı vardı. Yani genelde senior seviyeydi. Öyle olunca tabii ki bizim de heyecanımız çok arttı. Güzel oldu yani, güzel sorular geldi. Sonra en sonunda şey tartıştık. İşte böyle biraz yazılım kültürünü falan tartıştık. Bugün de onu konuşacağız herhalde. Değişiklik nasıl yapılır?
Abi çok güzel olmuş ya vallahi süper. Bu noktada o zaman yani bir sonraki etkinlik içinde bazı ışıklar yanmıştır kafanızda diye düşünüyorum veya eksikleri görmüşsünüzdür.
Bence çok tecrübe oldu ya. Yani ama şey, dinçerler olmasaydı yapamazdık bunu. Tekne
Evet
olmasaydı.
buradan
Valla o işin üstesinden gelemezdik
ekonomik
yani.
olarak mı?
Hem ekonomik olarak hem de yer bulma adına. Yani büyük bir yükü üzerimizden aldılar. Mükemmel oldu yani. Onların katılması çok iyiydi.
Tabii abi ya sonuçta bir sponsorluk olmadan sanırım imkansız ya bu iş.
Evet çok
Değil mi?
zor. Karşılıksız bir de yaptılar ya. O çok şık bir hareketti. Çok teşekkürler. Buradan
Gönlü genişmiş.
teşekkürler buradan.
Evet ya, vallahi çok teşekkür ederiz Dinçer,
O
dinliyorsan
zaman
eğer.
bugün tekneden
Evet, sadece
bahsedelim
tekneyi övelim, diğer yazılım firmalarını gömelim
sadece.
Sponsor
süper
olana
abi.
aynısını yaparız diye de not düşelim hani kesin.
Tabii, biz de öyle. Parayı veren düdüğü çalar. Böyle de kaliteliyiz. Ya şey çok güzeldi. Bir de yani bu etkinlikten sonra birçok insan şeye dahil oldu ve ben o TypeScript kitabını çeviriyoruz ya
Abi
şimdi.
20 kişi falan
Yani
çeviriyoruz yani kitabı.
evet, inanılmaz bir hareket. Bilmiyorum öyle bir çeviri var mı daha önceden yapılmış? Yani böyle bu kadar büyük bir ekibin toplanıp çevirdiği bir şey var mı? Metin var mı Türkçe'de? Yani yazılım anlamında tabii. Yoksa
Yani
Divanı
o
Lügat-ı Türk.
tamam. Vardır eminim literatürde ama yani yazılım tarafında var mı bilmiyorum. Genelde bireysel çabalarla oluyor bu çeviriler çünkü.
Ben hiç abi teknik bir doküman çevirmedim aslında ya bu nokta bu şekilde yani acayip zormuş. Bazı kavramların yerini bulmak, oturtmak falan çok zor yani.
Evet, o yüzden şey oluyor zaten. Pull requestler günlerce açık kalıyor. Yani 2 gündür açık kalan pull requestler var ve sürekli üzerine tartışıyoruz.
Tabii benimki de duruyor mesela yani bir iki tane düzeltme geldi hatta onları düzelteceğim.
Aslında şeyle alakalı da proje. Bir yandan şey de besliyor. Bu yazılım sözlük
Evet.
projesini de besliyor.
Evet. Çok ihtiyacımız var değil mi öyle bir şeye?
Ya çok güzel olur. İhtiyaç
Ya...
konusunda bir şey diyemeyeceğim ama hakikaten çok güzel olur. Belki de hakikaten gerek olmadığı ortaya çıkar bu kadar kullanılan terimin. Bir şeyler bulabiliriz yani.
Yani en azından şansımızı deneriz. O zaman hatırlatma yapalım. GitHub üzerinde CodeFiction altında şu anda TypeScript Book diye bir tane repository var. Orada bir tane open source yazılmış, bir başka birisi tarafından yazılmış bir kitap var. O kitabı tamamen Türkçe'ye çevirmeye uğraşıyoruz. Gitgide kitabın orijinal reposundan uzaklaşıyoruz ama yani birinci versiyonu yayınladıktan sonra bir şey yapacağız. O kitabın o versiyonunu çekip tekrar devam edeceğiz. Sanırım böyle yapınca bitecek bir iş değil. Bayağı böyle uzun soluklu devam edecek bir iş.
Yani öbür tarafla da senkronize olmak lazım. Kitabın orijinal yazarlarıyla veya yazarıyla da aslında konuşmak lazım.
Konuştum ben onunla. O da sadece repo'yu istediğiniz gibi şey yapın dedi. Yani siz maintain ettiğiniz sürece sorun yok dedi. Tabii forklayın. Kendi repo'nuzu kendiniz maintain edin. Başka bir şey istemem dedi.
Yani öbür tarafa hiçbir zaman merge etmeyeceğiz o zaman biz.
Yok.
Yok yok hayır. Oraya sadece belki şey gönderebiliriz.
Linkini
yani
koyar adam Türkçesini diye tahmin ediyorum ki aynen. Oraya giden Türkler Türkçesi olduğunu görüp.
Evet. Bizim tarafa aynen yönlenirler.
Aynen. Belki bir sürüm çıktıktan sonra bastırılabilir bile o, biliyor musunuz?
Onu konuştuk aslında. Bir şey yapalım da belli bir noktaya kadar gelelim de ondan sonra konuşuruz birileriyle.
Tabii tabii mutlaka. Deniz bir şey diyordun abi, böldüm.
Hayır yok, şeyi acaba birazcık repository de böyle atıyorum içine, yani multi-angle olacak şekilde tasarlasamış daha güzel olurmuş aslında. Hani herkes forklayıp böyle bambaşka bir yere götürüyor. Şimdi eleştirisel tutulmuş şey yapmak istemedim de hani hepsi bir yerde.
Yok yok haklısın. Haklısın abi. İşte şimdi bir de şey bu arada çıktı. Mesela şimdi onu dedin ya. Yani çok fazla şeyle de zaman kaybediyoruz abi. İmla kurallarıydı bilmem neydi, onların kontrolüydü. Onu da otomatize edecek bir şey aklıma geldi. Onunla ilgili de herhalde yeni bir proje başlatmamız gerekecek bir taraftan.
Ya oradaki aslında yorumunu gördüm ben de. Acaba bir tane şey commit hook mu yazsak ya o iş için? Hiç projeye büyütmeden işi.
Yok, projeye bir tane package.json koyacağız. Dictionary'si içinde olacak. Şey yaptığımız zaman commit'ten önce herkes bir lint çalıştıracak.
Hı hı.
O şeyini keşfedecek işte, hataları bulacak.
Anladım. Valla ben GitHub üstünden çevirdim mesela. Hiç kendime lokalime klonlamadım bile mesela.
Ha, zaten sen pull request'i yarattığın hı hı zaman otomatik olarak CI'ya gidiyor.
Ha, anladım. Anladım.
Orada da CI'da çalıştıracak onu ama hani sen CI'ya görmeden şey yapabilirsin.
Commit etmeden de farkına varabilirsin diyorsun yani.
Evet evet aynen öyle.
Anladım. Güzelmiş abi. Bakalım.
Semafor kullanmıştık orada. Onu tekrar kullanabiliriz.
Olabilir. Bir sürü var ya. İllaki bir tanesiyle çözeriz yani.
O zaman şeyi konuşalım mı? Yani bence en etkileyici kısmı bu Perşembe günkü etkinliğin. En sonunda böyle şeyi tartışmaya başladık. Yani tamam, böyle bir takım pratikler var. Yazılım pratikleri. Bu pratikleri biz firmamızda uygulamaya çalışıyoruz ama uygulayamıyoruz. İşte ya patron izin vermiyor ya ekipteki diğer arkadaşlar bir şekilde ona yetişemiyorlar falan gibi böyle bir takım şeyler geldi. Orada biraz konuştuk ama sizin çok konuşmaya fırsatınız olmadı. Sizin düşünceleriniz ne o konuda? Siz ne düşünüyorsunuz beyler?
Ya önce ben şeyden bahsedeyim. Etkinlikte Mert'in bahsettiği şeyden bahsedeyim. Çünkü ben de ona katılıyorum. Hani bu tarz şeylerin böyle aşağıdan gelen bir şey olması gerektiği konusunda ben de hemfikirim. Okey, yukarıdan olması tabii ki de süper olur. Ama eğer olmuyorsa da biraz daha böyle çalışanlar olarak talepkar olmamız gerekiyor bir şeylerin değişmesi için diye düşünüyorum ben.
Benim gördüğüm kadarıyla yani aslında ilk böyle konuşma şey şeklinde gitti. Yani developerlar böyle bir şeye hazır, yöneticiler hazır değildi gibi gitti. Ama sonra konuştukça insanlar, benim oradaki o konuşma hoşuma gitti. Aslında birazcık kendimizde de aramamız lazım. Suçu sırf hani yöneticilere de empati yapmamız lazım. Ne tür endişeleri var onları da anlamıyoruz gibi bir durum fark edildi ama benim fikrim hani bu böyle dünden bugüne olabilecek bir değişim değil gibi geliyor bana. Hani sırf hani böyle yazılımcılar alttan bir hareket başlatsa bile bizdeki iş mantığı birazcık farklı. Benim hem Mert'in söylediklerini hem Uğur'un söylediklerini anladığım kadarıyla.
Yani orada doğru şey doğru diyorsun abi, çünkü yani her ne kadar yöneticiler belli anlamda bizi kısıtlıyor olsalar da bizim de bir şekilde talepkar olmamız lazım. Yani orada da söylediğim gibi daha önceden böyle bir şey başımıza gelmişti bir firmada. Ben de yöneticileri getirdim, topladım herkesi. Ben orada şeydim, takım lideri gibi bir pozisyondaydım. Herkesi topladım, getirdim. Hadi anlatın dedim bana söylediklerinizi. Sadece bir kişi çıktı, şey dedi, çaylar çok kötü. Yani yani ne yapacaksın?
Tatsız olmuş.
Ve ben
evet yani devam et abi.
Şey diyecektim ben, böyle talep noktasında hani sadece bunu insanlar genelde maddi maaş olarak algılıyor. Okey, tabii bu tarafı da var ama yani şimdi teknik veya yönetimsel tarafı da var. Hani bu konuda da hepimiz aslında söz sahibiyiz çalışırken. Bu noktalarda eleştirip bunları da geliştirebiliriz. Yani teknik olarak eğer bir şeylerden memnun değilsen veya daha iyisini biliyorsan, bunu düşünüyorsan bunu da önermen gerekiyor. Sadece hani orada Code Fiction Meetup'ında anlatırken biz maaştan bahsediyoruz. bahsetmiyorduk değil mi?
Tabii ki de.
Evet evet.
Hatta hiç maaştan bahsetmedik. Direkt bu şeyler üzerine girdik. Zaten hani Türkiye'de aslında şöyle bir şey de var. Hani yönetici tarafından bir empati kurmaya çalışıyoruz bir yandan ama.
Çalışıyor muyuz?
Mesela, ya da hani öyle bir konu geçti. Yani kendimizi de biraz şey yapalım. Yani suçlamamız gerekiyor mu diye bir o yöne çektik ya konuyu.
Evet.
İşte acaba hani suçlamalı mıyız onda çok emin değilim. Hani biz bir şekilde hani talepkar olsak da zaten çoğu kişi bir şekilde şey yapmıştır aslında hani derdini dile getirmiştir yöneticisine karşı bir şekilde ama yöneticiler de bir yerden sonra böyle şey yapmaya başlıyor. Böyle anlamaz tavırlarda olunca ne kadar iletişim kurabilirsin ondan da çok emin değilim. Ya bir toplu halde bir şey yapman lazım. Gerçekten bir başkaldırı gibi bir şey yapman lazım. O da Türkiye'de çok kolay olmuyor belli sebeplerden dolayı. İşte bunun sebeplerinden bazısı işte maddi sebepler veya işte İstanbul'da falan böyle iş bulmak da çok zor olabiliyor. Ya da işte manevi sebeplerden dolayı da buna yaklaşılabiliyor insanlar. Ama belki yurt dışında hani bu evreye gelinmesi ne kadar geçen sürede belki Türkiye'deki yaşayanlar da orada yaşanmıştır. Ama tabii bunun tek şeyi yine konuyu çok uzattım ama yöneticinin dışında bir de şeyler var tabii. Müşteri tarafı da var. Neyse o evet. Konuları da artık girelim.
Ona birazdan yavaş gelelim yavaş. İstersen.
Ya benim bu noktada hani şey aklıma takılıyor. Bir kere o şirkette bir veya birden fazla yönetici varsa ve o şirkette çalışanlar varsa o aslında tamam çok demokratik bir ortam olmalı demeyeceğim ama herkesin sonuçta söyleyecek bir sözü olması lazım. Aksi takdirde zaten hani beraber çalışmıyor oluyorsunuz. Siz o insanların söylediği her şeyi kayıtsız şartsız yapan robotlara dönüşüyorsunuz. Bir kere bu çok sıkıcı. Kimse bunu yapmak istemez. Kendi sözünün dinlenmediğini duymak veya bunu anlamak da çok sinir bozucu mesela. Bir de işte şey meselesi yani ne kadar talepkar olabilirim? Çünkü böyle bir şey istediğinde o bir surat ifadesi görüyorsun bazen. Böyle hoşnutsuzluk ifadesi, ses tonu. İşte ulan gene bu herif bir şeyler istiyor. İşte ne bileyim yani, laptop istiyor, yok yazılım istiyor, yok gene bir şey para harcayacağız. Yap işte şimdi 8 saat çalışıyorsun, çalış falan. Böyle yaklaşımda olan insanlar var. Hani biliyorum yani, duydum, gördüm. Belki bunu bilmiyorum, ısrarcı olarak mı kırmak lazım? Yoksa hani daha stratejik davranarak mı kırmak lazım? Bu konuda düşüncelerinizi merak ediyorum aslında.
Abi benim bu konudaki görüşüm şu, yani şimdi hak verilmez alınır diye bir laf var ya, burada komünist konuşmak istemiyorum ama bir de şöyle bir durum var. Bir de mesela Mert meetup'ta şöyle bir ilginç bir şey söyledi. Hani burada hani developerlara istediklerini veriyorlar, istedikleri çalışma ortamını, istedikleri yazılım süreçlerini uygulamaya izin veriyorlar. Çünkü o adam işinden mutlu değilse onun gibi kaliteli elemanlar arayan birçok firma var ve ertesi gün istediği gibi şey bulabiliyor, iş bulabiliyor gibi bir rahatlık da var aslında. Belki de bizim yazılım sektörü tam olarak böyle olmadığı için bir takım sıkıntılar da çekiyoruz. Hani bir şeyimiz de yok, hani ağırlığımız mı yok diyeyim. Ya da şey mi bilmiyor, yazılımcının psikolojisinden mi anlaşılmıyor tam emin değilim.
Ya orada biraz şey abi, yani önce birinci konuyla ilgili şöyle düşünüyorum ben. Yani neden böyle bir durumun içinde buluyoruz kendimizi? Çünkü aslında firmalar çok transparan değiller. Firma transparan olmadığı zaman bu sefer böyle garip bir şekilde insanlar birbirlerinden bir şeyler saklamaya başlıyorlar. Yani bu durumda yöneticinin böyle kendi içinde bir özellik ilan edip kendi problemlerini başka yere anlatmaması, kendi dertlerini kendi başına çözmeye çalışması gibi bir şeylerle son buluyor. Öyle durumda da mecburen herkesle içten pazarlıklı bir diplomasi yürütmesini gerektiriyor bence. Durum böyle olunca bu sefer bu yazılımcıya da yansıyor. Risk alamıyor çünkü yönetici. Risk almaktan korkuyor. Yazılımcıların önerdiği şeyleri tercih etmiyor çünkü kendi bildiği yöntemler olmuyor bazen. O da ikinci bir konu. Yani ne yazık ki yöneticiler biraz birçoğu eski kafalı. Çok eskiden beri yazılım yapmışlar.
Ben daha ölmedim.
Evet aynen öyle. Yani bana kalırsa bir yazılım firmasında yöneticinin çekirdekten çok iyi yazılımcı olarak yetişmesi lazım. Yani hani böyle ben zamanında yazılım yaptım deyip de böyle gelen bir adam değil de gerçekten çok iyi yazılım yapmış olan birisi seçilmesi lazım. Yani hani yetkinlik olarak bakıldığı zaman yöneticilik başka bir şey. Yazılımcılık başka bir şey değil bence. Yazılım yöneticisi olacaksan eğer çok iyi yazılım biliyor olman lazım. Bu sadece o bilmek değil ama yani.
Evet. Ya ben de şunun sadece altını çizmek istiyorum. Hani burada aslında şimdi bunu dinleyenler muhtemelen şimdi ne yapayım falan diye düşünebiliyor olabilirler ama nasıl değiştirebilirim diye. Barış'a şey noktasında katılıyorum. Bazı zamanlarda insan kendini gerçekten kısıtlanmış ve hareket kabiliyeti zayıflamış olarak düşünüyor. Şimdi neyi değiştirebilirim ki diye. Ama bu talepleri ufak ufak da olsa, sürekli de olsa, belki hiçbir şey değişmeyecek bile olsa yapmak ve bir kültür haline getirmek gerekiyor ki Türkiye'de bir şeyler değişsin.
Benim bu konuda merak ettiğim şöyle bir şey var. Belki de aslında ortadaki sıkıntı, yani bizim Türkiye'deki yazılım sektöründeki sıkıntı, iletişim sıkıntısı. Şimdi takım denince aslında böyle 5-6 kişilik bir yazılım takımı bu düşünülüyor gibi. Aslında takım deyince bütün, yani ortada bir ürün mü geliştiriliyor, bir proje mi yapılıyor, ne yapılıyorsa olsun o onun ucundan tutan herkesin bir takım olması gerekiyor ve bunların arasındaki iletişimin kuvvetli olması gerekiyor. Bunu sırf profesyonel anlamda demiyorum, sosyal anlamda da böyle olması lazım. Yani birbirlerinin psikolojilerinden, kaygılarından anlaması gerekiyor insanların, bence bir değişim olacaksa önce. Hani yazılım ekibiyle business tarafı arasında bazen bir uçurum oluyor. Oradan bir şeyler geliyor, böyle yazılım ekibi ne geliyor, nereden geliyor bunlar falan gibi bir sorun var. Business bakıyor, işte birileri var, bunu yapıyorlar falan gibi bir yaklaşım var benim gözlemlediğim.
Evet abi. Yani işte şey yapması lazım, yani bir şekilde böyle yazılımcıların da işin içine alınabileceği bir şey kurulması lazım bence. İşte bununla ilgili şey var, bir abi var, bu geçen sene mi ondan önceki sene mi 2 sene önce yanılmıyorsam Agile Summit'e gelmişti konuşmacı olarak. Ben orada tanıdım, Happy Melody diye bir firmanın sahibi, işte Jürgen Appello diye okunuyor sanırım, bilmiyorum. Hollandalı bir konuşmacıydı. Managing for Happiness diye bir kitabı var mesela, yakın zamanda çıkarttı. İşte bir yöneticiysen eğer işte ne gibi şeylere dikkat etmelisin, yani çalışanlarını mutlu etmek için ne yapman gerekiyor. Bu aslında şey yapıyor, Management 3.0 yanılmıyorsam. Management 3.0 diye bir şey metodoloji ortaya atıyor. Bunun hatta sertifikasyonunu falan da veriyor. İşte buna göre Management 1.0 klasik yönetici. Yani işte ben ne dersem o olur yöneticisi. 2.0 işte agile yöntemleri biliyor. Yöneticinin liderliğinin ne olması gerektiğini de biliyor ama bunları uygulamaya çalışırken sorunlar yaşıyor. 3.0'da bunları tam anlamıyla uygulayabiliyor gibi böyle bir derecelendirme yapmış. İşte bu 3.0'ın eğitimini veriyor. Bu gerçekten çok şey güzel bir şey, yani bence incelenmesi gerekiyor. happymeli.com üzerinde şeyleri var. Yani onu takip edebilirsiniz. İşte belli videoları var YouTube üzerinden.
Ben abi şey yapmaya çalışıyorum şirkette genelde. Atıyorum rahatsız olduğum bir konu varsa veya işte tavsiye edeceğim veya isteyeceğim bir şey varsa herkesin içinde işte haftalık toplantıda ya da rastgele bir zamanda böyle iki kişi konuşurken falan bir anda, yani bizim tabii biraz avantajımız herkesin aynı ofiste ve open office olmamız. Ha, çat diye ortaya atıyorum fikri işte. Atıyorum konferans mı var? İşte şuraya bilet alıp gitsek nasıl olur falan diye anında soru yöneltiyorum mesela. Hani orada cevabını alabiliyorsam alıyorum. Veya destek alıyorsam birinden destek alıyorum. Yok hani reddediliyorsa reddediliyor mesela. Genelde ben böyle bir yöntem izliyorum. Şimdiye kadar yani %50-60 oranda başarıya ulaştı diyebilirim. Ama çok fazla da değil.
Aslında iyiymiş. Ağlamayana meme yok yaklaşımı diyebiliriz buna.
Abi evet, ama gene de insan çekiniyor ya çok fazla bir şey istemeye. Yani bizim Türkiye'deki kültür hala var sonuçta yani. Ne olursa olsun hani böyle bir şey istemek, işte böyle nasıl diyeyim, bir şey istemek sanki çirkinlikmiş gibi algılanıyor ya bizde. Böyle bir talepkar olmak falan kabalıktır ya bizde.
Evet.
Halbuki değil. Yani hiç ilgisi yok aslında.
Evet evet. Bence de. Özellikle o adam için çalışıyorsan, hani o adamın faydasına bir şey yapmaya çalışıyorsan yani. Tabii ki talepkar olmak hiç kaba bir şey değil hatta yani.
Aynen. Özellikle Türkiye'de yani şeyden daha temel haklarını talep edemiyoruz. Kaldı ki böyle işte konferans vesaire şeyler. Biraz hayal gibi geliyor.
Evet ya. Ya
daha şöyle çıkıyoruz. Var işte mesaiymiş, şey işte yol bilmem ne falan gibi böyle. İnsanlar onu talep etmekte zorlanıyor. Aslında bir yer
evet.
Bir şekilde yani artık grupla mı olur? Şirkette çalışanlar mı bir şekilde mail yağmuruna mı tutar menajerleri, yöneticileri? Bir şekilde artık adamların haberli olması lazım aslında yazılımcıların çok da mutlu olmadığından. Aslında bizde şöyle bir hata oluyor. Sürekli işte sigaraya çaya falan çıktığımız zaman dışarıda kendi aramızda konuşup işte yöneticilerin ne kadar kötü olduğundan yakınıyoruz. Ama işe geldiğimiz zaman sanki yöneticiyle aramızda hiçbir şey yokmuş gibi bir şekilde böyle davranıp şey yapıyoruz. Yöneticiye bunu fark ettirmiyoruz yani. Adam da ne güzel diyor yani. Ben istediğimi yapıyorum bunlara. Kimse de ses çıkarmıyor. Daha ne isteyeyim ki?
Abi benim burada gördüğüm en büyük sıkıntı bir de projelerde veya yazılım şirketi olsun veya bir şirketin iç yazılım ekibi olsun. Yani yazılım ekibi veya yazılımcı bireysel olarak yaptığı projeye inanmıyorsa zaten yani böyle inanılmaz saçma sapan kodlar yazılıyor, verim düşüyor, çalışsın da artık bitsin de şeklinde. Sanki işte buradaki problem hani böyle bir, sanki bu iş böyle bir emir komuta zinciri gibi değil gibi geliyor bana. Yani benim yıllar içerisinde içimde oluşan hissiyat bu. Hani birilerinin projenin daha yapılma aşamasında yani o yazılım ekibinden birilerinin orada olması ve fikirlerini söylemesi gerekiyor gibi düşünüyorum ben. Bence bizdeki eksik de birazcık bu. Yani inanmak gerekiyor projeye. Yani sevmeden yaptığın zaman bu işi hakikaten ortaya çok kötü şeyler çıkıyor.
Ama mesela orada aslında yine bunu yani ekibi projeye inandıracak olan kişi yine o işin başındaki yönetici değil
Kesinlikle
mi?
Kesinlikle öyle.
Tabii.
Yani aslında yine orada yöneticinin problemi aslında oradaki.
Evet, yani süreçlere dahil etmesi gerekiyor bence kendi ekibini.
Ya bence burada şey meselesine geliyoruz gene. Yazılımcının abi karar mekanizmasında bir sözü olması gerekiyor yani. Mutlaka olması gerekiyor. Yani belki bütün İşte kritik kararları yazılımcılar vermez tabii ki ama sonuçta bazı şeylerin yazılımcılara danışılıyor olması lazım. Yani geçen haftaydı ya da önceki haftaydı konuştuğumuzda. Yani yazılımcı dediğin adam sadece oturup bir algoritmayı veya işte bir feature implement eden adam değil yani. Sonuçta o onun en iyi şekilde nasıl yapılacağını bulmaya çalışıyor. En verimli biçimde nasıl yapılacağını bulmaya çalışıyor. Ve bu süreçte en az bir yönetici kadar aslında o özelliğe veya o özelliğin kullanıcı tarafına kafa yoruyor. Ya böyle olunca bir fikrini sorman gerekiyor bence yazılımcının. Ve sorulmadığı zaman otomatikman zaten çok sıkıcı bir hale geliyor. Pek çok iş ilanında şey görürsünüz mesela. İşte yazılımcıların da fikrini soruyoruz. İşte yazılımcılar da ürüne katkıda bulunuyor falan gibi notlar görebilirsiniz mesela. Özellikle startuplar.
Sanki
evet ama
gibi.
Hani bunu söyleme ihtiyacı hissediyorlar sanırım artık insanlar.
Yani şey abi ama mesela ya benim anladığım olay şöyle yürümeli. Yani mesela şimdi yatırımcı bir iş yapmak istiyor diyelim ki para sahibi olan kişi. Bu konuyla ilgili birisini buluyor. O kişiye diyor ki al sen ne kadar para istiyorsun bunu yapmak için diyor. O da diyor ki benim bu kadar para ihtiyacım var. Ondan sonra organizasyonunu kurmaya başlıyor. Bir noktada sonuçta bir hani diyelim ki çok büyük bir organizasyon olduğunu düşün. Arada bir yönetici var, yazılım yöneticisi. Bu yazılım yöneticisi de kendisine düşen parçayı yerine getirebilmek için bir ekip kuruyor. Şimdi bu ekibi kurarken yani ben zaten çok iyi biliyorum bu işi. Ben her şeyini hallederim diye düşünerek bu işe giriyorsa zaten orada yazılımcıları önemsememeye başlıyor. Çünkü orada kendi egosu bence ele geçiriyor. Durum böyle olduğu için de bu da diğer tarafta ciddi bir ego patlamasına ve yazılımcıları hiç ciddiye almamasına sebep oluyor.
Şimdi aslında bir de...
O yüzden de şeyini almıyorlar, fikrini almıyorlar. Yani, özür dileriniz, devam edin.
Şey diyeceğim ben, hep yönetici açısından baktık, biraz da yazılımcı, yani yine yönetici açısından bakıyorum aslında olaya bir bakışta. Yazılımı geliştirecek olan ekibin içerisindeki yazılımcı ne kadar yönlendirilirse yönlendirsin, bir dikine gitme huyu da oluşuyor bazılarda. Yani benim gözlemlediğim bu süreç içerisinde. Evet. Mutlaka siz de karşılaşmışsınızdır.
Güzel oldu.
Yani birkaç dakika önce konuştuğumuz konu da aynı şekilde hani yönetici yönlendiriyor. Senin söylediğin Code Fiction Meetup'ında hani derdiniz nedir diye sorduğumuzda hani çaylar bozuk gibi. İçeride her türlü olanakları sağlayıp bunun üzerine kendini geliştirmeyen hani ofis mesaisi bittiği zaman bilgisayarını kapatıp eve gidip ne diyeyim ona hani keyif yapan, hiçbir şeyle uğraşmayan, kendini geliştirmek istemeyen. Tabii bu tercih meselesidir bir arada. Kimseyi zorlamam ben mesela şahsen ama bir yerden ipin ucundan tutmak istiyorsa mutlaka bunları da dikkate almalı diye düşünüyorum.
Abi bence çok doğru bir noktaya değindim ben. Ya çok acımasızca bir eleştiri yapmak istemiyorum ama bu birazcık da hani böyle öğrenmenin bitmediği bir meslek yani. Bir de yani bence birazcık da mesleğin hani saygısı olması gerekiyor. Yani bu tamam bir noktadan sonra yaşın ilerliyor, evleniyorsun, çocukların oluyor falan. Burada arkadaşlarımız var işte. Hani birazcık daha vakit ayırabiliyorsun ama en azından sanki vaktinin bir kısmını günceli yakalamak için ayırman gerekiyor bir yazılımcı olarak. Bu senin hani bu konuştuğumuz yönetimsel konulardan bağımsız olarak görevin gibi geliyor. Bir de yani hepimiz hayatımız boyunca yaptık sanırım. Yani hayatımızın belli bir kısmında gerek egodan olsun gerek öyle hoşumuza gittiği için olsun bir golden plating bu altın kaplama diye bir kavram var yani sana bir iş veriliyor bir task'ın var. Böyle hiç ihtiyaç olmayan modülleri ekleyip işte böyle aşırı mühendislik yaparak şey yaparak şirketin kaynaklarını farklı yere yönlendirme şeyi de var. Bence biraz yazılımcının da kendini disipline etmesi gerekiyor bu noktada.
Ya ben orada abi şey düşünüyorum. Yazılımcının kendini geliştirmesi tabii ki şart ama çalışma saatlerinde de geliştirebiliyor olması gerekiyor kendini. Robot gibi tak tak tak story yaparak olmaz o iş yani. Tamam abi merak ve öğrenme isteği her zaman olmalı işte ama yazılımcının abi 5 dediği zaman da işi bitebiliyor olmalı yani her zaman evde bir şey yapacak diye bir şart yok bana kalırsa. Hatta şirket yani yazılımcıya çalışma saatlerinde zaman vermek zorunda. Çünkü o adam kendini geliştirirken aslında şirketi de geliştiriyor. O yüzden çok katıldığımı söyleyemeyeceğim evet, Özgen'e yani. Sadece bu konuda.
Orada ben de aynı şeyi düşünüyorum abi. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Yani burada şöyle bir yani Türkiye'de şöyle bir yaklaşım var işte iş vaktinden yemesin de hafta sonu eğitime göndereyim sizi. Yani o biraz bence şey gibi oluyor. Adamın haklarına tecavüz gibi oluyor.
Ben biraz yanlış anladığını düşünüyorum Özgen'i aslında o konuda. Şimdi onun adına konuşmak istiyorum. Sanırım ifade edilen hani insanın içerisinde bir öğrenme hevesinin olması. Hani
ya ona tabii ki katılıyoruz canım.
Ya aynen, benim de demek istediğim oydu. Hani iş için iş bittikten sonra, mesai bittikten sonra evde bir şey yapsın diye değil benim demek istediğim. Aynen İrgin'in dediği gibi hani içerisindeki öğrenme hevesi, konuşulan teknolojiler, yani adı geçen, bahsi geçen şeyleri hani bir Google'la bakalım ne yapıyor, nedir bu, sigarada ya, muhabbet ettik, bir terim geçti, iki Google'la ertesi gün onunla ilgili bir şey anlat gibi. Aynen buydu benim demek istediğim.
Zaten
ya ona katılıyorum, onda sorun yok da abi, ama mesela yani diğer taraftan da firmalarda da şöyle bir garip bir anlayış var. Yani bu adamlar işte kendilerini geliştirmiyorlar. İşte hiç kimse, mesela ben bunu birinci ağızdan bazı patronlardan duydum. Yani işte gerçekten akşam saat 6'dan sonra evine gidiyor, hiçbir şey yapmıyor. Yani zaten yapmaması lazım. Adamın kendi hayatı var. Yani adam ki hayatını sana adayamaz ki. Ama senin patron olarak ya da işte yönetici olarak o kişiye şu hakkı vermen lazım. Arkadaş, senin hafta içi kullanabileceğin, belli sayıda eğitim alabileceğin bir bütçen var. Al bu bütçeyi. Sen bu bütçeyi nasıl kullanmak istiyorsan kullan. Ha, istersen bunu 2 gün işe gelme, bir konuda çalış. O bütçeden düşelim. Ya da istiyorsan bir eğitim seç, o eğitime git.
Aslında bak, bu gibi konuştuğumuz konuyla çok alakalı bence. Bence eksiklerden biri de Türkiye'deki bu. Hani 8-5 sınırları içerisinde hani böyle Uğur'un dediği gibi bir storyboard al bitir kalıbına da sokulmaya çalışıyor sanırım insanlar. Hani tabii ki olay gene birazcık seninle alakalı da bu yaklaşım da yok bizde.
Evet. Peki şeye geçelim mi? Yani mesela diyelim ki siz bir firmada yöneticisiniz. Ondan sonra da yazılımcı tarafından bakarız. Yani ne gibi haklar tanımak istersiniz çalışanlarınıza? Mesela işte Uğur, senden başlayalım abi. Ne gibi şeyler yaparsın yazılımcıların için, kendilerini geliştirmeleri için?
Abi iki tarafta da bulundum aslında kısmen. Ya en güzeli şeydi bir kere. Uzaktan çalışabilme özgürlüğüydü bana kalırsa. İstanbul gibi bir yerde özellikle çok önemli. Çünkü sabah insanlar işe gelirken zaten enerjilerinin yarısını 500 TL'de bırakıyorlar yani.
Evet.
500 TL.
Doğru abi, çok doğru söyledin yani.
O yüzden abi hani belli bir dengede de olsa evden çalışmak bence çok mühimdi. Biz bunu yaptık, bayağı da mutluyduk. Onun dışında abi iletişim bence önemli. Yani şey meselesi, eğer bir işi yapmak açısından konuşuyorum, kendini geliştirmek açısından değil yazılımcının, ama yani o işi yaptıran yöneticinin çok böyle detaylı ve çok düzgün bir şekilde o iletişimi sağlayıp ne yapılacağını çok müthiş bir şekilde aktarması gerekiyor. Yoksa o özellik, o işte veya kod parçası, her neyse, 50 kere gidip geliyor abi karşılıklı. Ve hiçbir şeye benzemiyor. O yüzden mesela bu konu çok önemli. Yazılımcıların kendi geliştirmesi için ne yapardın noktasında biz işte şey yapmaya çalışıyorduk. Yani oturup kullanıcı tarafından çok inceliyorduk mesela yaptığımız ürünleri. Mobil uygulama üstünde çalıştığımız için kullanıcı tarafından çok inceleyip mesela işte şeyi değerlendiriyorduk, işte UX tarafını. Çünkü mobil uygulamalarda bir tasarımcı ve işte backendçi gibi bir ayrımımız olmadığı için o tarafa çok yoğunlaşıyorduk mesela. Onun üstüne bayağı kafa yoruyorduk. İşte bunu daha iyi nasıl implement edebiliriz? Performans konusu tabii büyük derdimizdi o zamanlar. Genelde böyle şeylerdi. Yani ilk aklıma gelenler böyleydi.
Abi ben seninkine ek olarak, bu evden çalışmaya ek olarak, hani ona inanıyorum ben prensipte. Ama hani pratikte birazcık insanın kendi disipline de bakıyor birazcık. Ama bence olması gerekenlerden biri o. Bir de mesela şey var, biz de bunu uyguluyoruz. Bizde bir böyle bir işe başlangıç saati yok hani böyle. Direkt müşteriyle bir alakamız olmadığı için. Hani 8-9 saatlik bir işimiz varsa hani gün içerisinde. 8'de gelen var, 11'de gelen var, 1'de gelen var. Ama insanların daha çok ürettikleri sonuçlara bakılıyor. Geldikleri ve çalıştıkları saatten daha çok, ve bunun çok verimli olduğunu fark ettik biz. Bence bu da yapılabilecek şeylerden biri, ama bu da tabii birazcık karşılıklı güven ilişkisi yöneticiyle yazılımcı arasında?
Çok çok kısa bir şey ekleyeceğim. Evet Deniz haklısın. Yani orada takımı seçerken, ekibi kurarken ya da hani o evden çalışma veya işte uzaktan çalışma ya da gerçekten esnek çalışma olayını suistimal etmeyecek insanlarla çalışmak çok önemli. Yani karşılıklı güven olayına birazcık dayanıyor tabii ki. Zaten belli bir süre sonra anlıyorsun abi kimin hani ne kadar özveriyle veya işte ne kadar aksatmadan işini yapıp yapmadığını. Zaten sonuçları görmek falan çok kolay yani çocuk oyuncu hatta. Çünkü her şey artık armut gibi ortaya sonuçta bir ürün çıkıyor. O ürünü de hani görüp analiz etmek oldukça basit oluyor yani.
Evet mesela ona ekleyecek olarak şey diyebilirim abi. Yani kesinlikle bu eğitim bütçesinin ekibe dağıtılması lazım. Mesela benim önceki firmamda yaşadığım en büyük problem şuydu. Yöneticimden eğitim istiyorum. Bin bir türlü şey yapıyor. Bürokratik engel koyarak işin uzamasını sağlıyor. Yok efendim işte git şundan fiyat teklifi al. En az iki yerden fiyat teklifi al. Yok işte o fiyat tekliflerini şuna gönder. Onlar bir pazarlık etsin derken ben öyle dört tane eğitim kaçırdım.
Ya bu senin işin mi abi ya? Çok saçmaymış hakikaten teklif almak falan.
Bence çirkinmiş.
Yani işte, çok çirkin, çok çirkin. Yani çünkü yönetici elindeki bütçeyi harcamak istemiyor ama o elindeki bütçeyi harcaması gereken en önemli şey zaten sensin yani. Yani senin yazılımcına harcamıyorsan bunu, ekibindeki mühendisi harcamıyorsan zaten neye harcıyorsun, ne yapacaksın o parayla? Yani o gerçekten çok çirkin bir şeydi. O yüzden ben şunun taraftarıyım. Yani ekiplerdeki kişilere bir eğitim bütçesinin verilmesi ve o eğitim bütçesinin de şey yapılması lazım. Denetlenmeden ekip nasıl harcıyorsa harcaması lazım. Ama sadece eğitime harcanması lazım. Yani kitap da alabilir. İşte internetten online dersler alabilir. Gidip bir yere konferansa gidebilir ya da bir eğitime gidebilir. Bu tamamen kişinin sorumluluğunda olması lazım mesela.
Şey de olabilir. Ekiple beraber open source bir proje yapmak atıyorum. Haftanın bir günü, iki günü böyle tamamen ekip kendi içine kapansa, kendi bulduğu bir projeyi yapsa beraber. Bu hem teknik olaraktan ziyade aslında yönetimsel olarak da ekibin bazı şeyleri görmesi açısından iyi bir fırsat olabilir yani. Katılımcı bir şey sistemle yapacaksın projeyi. Ekip kendisi delege edecek bütün her şeyini, nasıl yönetilmesi gerektiğini belki kendisi karar verecek. Yani bu sayede iki tarafta kendini birbirlerini çok iyi anlayabilir. Böyle bir şey yaparak, kendi iç proje yaparak.
Katılıyorum abi. Hatta yani zaten aslında her konudaki eğitimin, eğitim diyorum özür, aklım eğitimde kaldı. Yönetimin bence zaten takımın karar verdiği şekilde olması lazım. Yani tamam hani open source projede bunları deneyip belki deneyler yapıp ona göre ekibi yönlendirebilirsin. O dediğine katılıyorum ama ek olarak zaten her yazılım projesinde ekip kendi başına nasıl ilerlemek istiyorsa o şekilde bence ilerlemeli.
Aynen öyle abi işte. O katılımcı olabilmeyi başarabilmesi gerekiyor kişilerin. Onu da işte en başta konuştuğumuz gibi böyle konuşarak, anlatarak ya ben siz bunu yaptınız, uyguladınız ama ben bu yaptığınızı anlamadım. Neden böyle bir karar aldın falan diye böyle kafasına takılan şeyleri hani konuşabilmesi gerekiyor. Gidip anlatması, karşılık alması gerekiyor.
Evet, kesinlikle öyle.
Google'ın böyle çıkmış projeleri var bildiğim kadarıyla değil mi? Ekibin içinde işte üretilmiş, hiç kimseden sorgusuz, sualsiz üretilip sonra gerçekten production'a çıkan projeler var sanırım.
Evet evet var galiba.
Gmail öyle çıkmış diyorlar hatta.
Arkadaş hadi bir mail
Wave
yapalım.
Çıkmıştı o şekilde. Wave çıkmıştı o şekilde yine.
Ha. Evet doğru. Google Maps belli eklentileri öyle çıkmış.
Ama Google'da o şeyden vazgeçmiş galiba. İşte belirli bir süresini insanların hani free takılıp istediğinizle uğraşın gibi bir işte cuma günleri falan işte atıyorum ona ayırın gibi bir kafadaymış da şimdi neden galiba mi? Ondan şimdi nedenini bilmiyorum açıkçası da. Hani bir katkısının faydasını mı görmemişler ya da yine free takılın ama işle ilgili şeylerle mi ilgilenin?
Patron firması olmuş Google ya.
Normalde yan projesi oluyormuş galiba insanların işte orada. Ondan vazgeçmiş sanırım da. Bütün ekiplerde öyle mi? Gerçi onu da bilmiyorum.
Abi ben bir de şeye inanıyorum. Hani size de bu soruyu sormak istiyorum. Bir yere iş başvurusu yaptın. Görüşüyorsun oradaki insan kaynakları ekibiyle veya teknik ekiple falan. Hani daha işin başından itibaren yazılımcıya galiba bir kariyer haritası sunmak gerekiyor. Evet bak sen busun şu an biz seni bu olarak görüyoruz. Seninle bu şekilde çalışacağız ama işte şunları yerine getirirsen hani de bir yarış atı olarak değil de şu noktalara gelebilirsin. Yani bu birazcık net olursa hani sanırım insan daha motive oluyor diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz?
Evet ama işte bu dediğin gibi kıstasların göreceli olmaması gerekiyor. Yoksa suistimal edebiliyor karşı taraf bunu. Adam sana şeyleri çok net sınırlarını vermesi gerekiyor ki o zaman geldiğinde haklarını talep ederken bak böyle demiştim ve bu aynen böyle oldu diyebilmeli yani. Göreceli şeyler yer almaması lazım orada. Ha, kendi geliştir falan gibi şeylerin yer almaması gerekiyor.
Evet. Hatta public olması lazım bunların. Adam şirkete girmeden önce görebilmesi lazım ya.
Değil mi? Bir el kitabı
gibi. O biraz ama şey ya. Yani intellectual property olayına girer o biraz. Girdikten yani o biraz sıkıntılı olur. Girdikten sonra görsün tabii.
Aslında Valve'ın vardı öyle bir tane şey. T-shaped engineer gibi böyle bir yaklaşımları vardı. İşte bizim bir mühendislerin aradığımız nedir falan diye ve işte ilk böyle gelir gelmez çalışanlara şey veriyorlar, bir tane el kitabı veriyorlar. Masanı istediğin yere taşıyabiliyorsun. Bir anda istediğin projeye dahil olabiliyorsun falan. Bunlar güzel şeyler ama herkes ve şey değil, Valve değil. Evet Onur, T-shape.
Niye? Onur alındı mı?
Kendi öyle bir şey söyledin ki.
Ne bileyim, alttan öyle yazı görünce hani duymadın sandım. Seyirciler duymuştur diye şey yaptım. Evet Onur. Yanlış durmadın. T-shape.
Ben şey de duydum, bu işte bir kitapta vardı. Böyle birkaç firmanın nasıl şeyini başlayan kişilere şey verdi işte hani. Ne gibi haklar tanıdı? Şey veriyormuş mesela bazı firmalar. Sanırım 3-4 firmada uygulanan bir şeymiş en azından. O dönem benim okuduğum zaman öyle. 3-4 firmada case'lerini anlatıyordu. Daha fazladır da muhtemelen. Bir bütçe veriyormuş yeni işe başlayan kişiye. Atıyorum 3000 dolar. Sen o 3000 dolarla masanı ve çalışma alanını istediğin gibi kendine göre dekore ediyormuşsun. Mesela o bence çok çok şık bir şey. Ama yani biz şimdi oraya gidersek sığır gibi gene aynı bembeyaz duvarın önünde duruyoruz yani.
Bir tane daha bir şey alalım.
10 tane ekran.
Vizyonumuz olmadığı için Türkiye'de yaşayan.
Kendine özel internet bağlantısı çektiriyor.
O da olabilir değil mi, fiber? Aylık 150 dolardan. Kendine hat çektirmiş. Olabilir yani. Bir de şey tabii. Mesela yöneticilerinin de sürekli işte... Yani mesela benim gördüğüm en büyük problem de kimse kimseyi takdir etmiyor Türkiye'de. Yaptığı güzel bir işten sonra.
Evet abi. Evet. Bence bizim toplumsal problemimiz ego. Hani yani hep bir herkes bağıra bağıra yanlışı söyler ama biri doğru bir iş yaptığı zaman herkes yarım ağızla falan söyler.
Evet yani bir şey yapılmıyor böyle. Kimse kutlanmıyor. İşte kimseye sen bu işi çok güzel yaptın demiyor. Çünkü dersen şımarır, zam ister. Promosyon ister.
Burada gördüğümde aslında bayağı şaşırdığım veya şaşırdığım değil de ilk kez gördüğüm şeylerden biriydi mesela yani. Bu kadar ısrarla işte atıyorum bir kişi bir konuda bir girdi veriyor başarılı bir şekilde. Ve çok işine yarıyor mesela yöneticinin o. Abi adam gün içinde 10 kere falan söyledi mesela yani bir kere. İşte Ahmet bunu o kadar güzel söyledi ki bana, o kadar güzel bir fikir vardı ki bak şimdi böyle yaptık falan diye. 10 kere falan söyledi. Abartmıyorum yani. Ve hala aklımda işte gördüğünüz gibi. Bunu hiç Türkiye'de görmemiştim mesela.
Evet. Kesinlikle ya abi. Yani
onları etme yöntemi.
Evet. Kesinlikle öyle. Mesela bizde şey var. Aylık yapılan bir toplantı var. Toplantının sonunda işte şey yapılıyor. Kim, yani senin şampiyonun kim diye soruluyor. Mesela sen diyorsun ki bilmem kim şurada çok güzel bir şey yaptı. Benim bu ayki şampiyonum o. Herkes şampiyonunu öneriyor. Ondan sonra 4 ayda bir o önerilen şampiyonlara hediye veriliyor. En çok şampiyon olana.
Motive edici bir işmiş ya.
Evet, employee of the month.
İşte quarter.
Quarter.
Pioneer deniyor ona. İşte quarter pioneers. Onlara şey veriliyor. Belli ödüller veriliyor. Yani çok büyük bir şey değil ama yani.
Bir yılı kapatana ne diyorsunuz abi? General falan mı oluyor?
Yok öyle bir şey yok. Yani işte 4 ayda bir öyle bir şey yapılıyor. Seçim yapılıyor.
Forum sitesine döndür doğru rütbe falan alıyorsun orada.
Çavuş. Çavuş. Güzel bir şey yani.
Hoş tabii. Çok hoş.
Peki şeyi konuşalım mı birazcık da? Yani mesela diyelim ki şu anda bir firma, hepimiz bir firmalarda çalışıyoruz. İşsiz değiliz. İşsiz olanlar var aramızda ama. Yani şu anda mesela diyelim ki bir firmada çalışıyorsun ve bu firmada işler senin hani hoşuna gitmiyor. Ama sadece senin hoşuna gitmiyor değil, gerçekten böyle genel geçer birçok şey pratik uygulanmıyor işte, ne bileyim testler yazmıyoruz, unit testler yazmıyoruz, süreçler doğru düzgün işlemiyor, her şey çok acil. Bunları nasıl çözersiniz? Yani nasıl o değişikliği tetiklersiniz? Ne yapmak lazım sizce? Değil mi? En önemlisi o herhalde. Evet.
Çok doğru.
Silahlı mücadele.
O biraz sert olur da.
Şaka yapıyorum.
Yarın.
Şiş olsa. Evet. Bizim silahımız bilgisayarımız arkadaşlar.
Bilgisayarla mı vuracaksın?
Abi laptopun köşesiyle güzel kafa yarılır.
Ya benim gördüğüm yöneticiyle konuşmanın bir faydası olmadığı yönünde. Belki başka çözümler üretmek gerekiyor. Ama nasıl çözümler onu henüz daha bulabilmiş değiliz.
Diyelim ki mesela diyelim benim iş yerimde hoşuma gitmeyen süreçler var. Yani mesela diyelim ki işte bir sürü işler aslında otomatize edilebilecekken bunlar otomatik bir takım şeylere dönüştürülmüyor. Yöneticime bunu anlattığım zaman da yöneticim işte diyor ki ama daha acil işlerimiz var. Bunu mesela nasıl ikna edersiniz yöneticinizi? Bu bazı
ya şöyle bir şey olsa mesela tamam sen şahsi olarak gittin çözmeye çalıştın çözemedin. Daha sonra ekip arkadaşlarınla beraber bir konuşup kendi aranızda bir toplantı yapıp yöneticinin olmadığı bir karar alıp ortak bir ağızda bulunup daha sonra yöneticinin de olduğu bir toplantı ayarlansa ve gidilse sorunlardan bahsedilse bu bir çözüm olmaz mı? Çünkü yani bireysel olmak gerçekten yorucu olabiliyor. Yönetici ikna olmayabiliyor, onun ihtiyacını anlayamayabiliyor.
Yani mantıklı denilebilir.
Ama biraz sinsi bir hareket değil mi abi o? Yani önce bir kendi aramızda şey yapalım, oluşturalım, ondan sonra gidelim hep beraber yöneticiye şey yapalım. Yani ne bileyim biraz bana samimiyetsiz gibi geldi.
Ben şöyle düşünüyorum o noktada. Şimdi sen tek başına bir şeylerin değişmesini istiyor olabilirsin. Ama ekip gerçekten mevcut düzenden çok mutlu olabilir. Belki sen arkadaşlarınla görüştüğünde şey olacaksın. Allah beni kahretsin ben bunları niye istiyorum falan deyip gitmemeyi tercih edeceksin.
Ha sen iti çek gibi. Yani sen iti çek yapıyorsun sadece. Ben gerçekten evet. Mantıklı mı düşünüyorum?
Evet yani.
Bunun onayını da alıyorsun ekipten.
Evet çünkü yönetici hakikaten şey yapabilir. Lan bu ne lan falan deyip böyle sallamayabilir yani. Öyle bir adama da denk geliyor olabilirsin.
Ya da tam tersi de olabilir. O durumda da geçerli olabilir. Yani herkes şikayetçidir. Ama herkes onu arkadaş ortamında bir şekilde dile getiriyordur. Ama kimse yöneticiyle konuşmaya cesaret edemiyordur ya da. Aradan bir kişi iki kişi konuşmuştur ama işte yöneticinin aslında bütün ekibin bundan şikayetçi olduğuna haberi yoktur. Bu durumda Onur'un dediği gibi bir toplantı vesaire ayarlayıp ondan sonra yöneticiyle konuşmak mantıklı olabilir belki.
Ya bence abi şey bir kere kendi içinde örgütlenip bir tane sözcü seçip yöneticiyle konuşmak çok mantıklı bana kalırsa. Çünkü bütün herkesin derdini eğer o dert ortaksa veya işte herkesin çeşitli dertleri varsa onu aktarmak için bence ideal yöntem. Ama gene işe yaramıyorsa, mesela unit test yazılmıyorsa ve bu sıkıntıya sebep oluyorsa ufak tatlı minik anarşistlikler yapılıp mesela ne bileyim belli bir zamanda işte abi şurası çalışmıyor ya bak unit test yazmadığımız için falan diye konuya girilebilir mesela. Unit test yazsaydık bunlar olmazdı falan gibi.
İnce ince işlemek.
Gibi işler yapılabilir bence. Veya gerçekten unit test yazılmadığı için hani bir yeri bozmak değil de unit test yazılmadığı için çalışmayan yerleri böyle gözüne sokabilirsin mesela adamları.
Yani sabotaj.
Sabotaj değil. Minik anarşistlikler. Tatlı minik ona küçük sevim anarşistlikler verir.
Oraya şey var. Şey ekleyebilirim. Özür dilerim lafını böldüm ama önceden çalıştığım firmalardan birinde şöyle bir şey olmuş. Ben bu işin içerisinde değildim ama işin içerisinde olan birileri bana anlattı. Şimdi bir grup var. Bunlar yöneticilerinden rahatsız. Ondan sonra bunlar şey yapıyorlar. Toplanıyorlar böyle hepsi. Hepsi böyle bir konuşuyorlar ve bir manifesto gibi bir şey yazıyorlar. Ondan sonra bunu temize çekiyorlar. Kağıda yazıyorlar. Anonim bir şekilde ama yani bu kimsenin hani kimin ne fikri olduğu belli değil. Bu bilgi herkes o toplantıya katılan herkes CC'deyken yöneticiye şey yapılıyor. Mail olarak gönderiliyor. Yönetici bunu okuyunca tabii küplere biniyor. Fırçalıyor bunları falan. Ondan sonra onlar aynı mail'i şeye forward ediyorlar. Onun da yöneticisine forward ediyorlar. bunun sonunda o aradaki yönetici işten çıkartılıyor. Yani bu çok kötü bir örnek ama ben biraz acımasız düşünüyorum arkadaşlar. Yani şeyi sonuçta profesyonel bir hayat bu. Yani senin yöneticinle olan kişisel olan problemlerin hepsini bir kenara bırakıyorum. Sonuçta senin yapmak istediğin şey sana para veriyorlarsa yani en azından ben kendi adıma öyle düşünüyorum. Eğer ben ay sonunda belli miktar para alıyorsam benden beklenen şey bu firmada güzel işler yapmak. İşte bir şeyleri daha iyiye götürmek olmalı. Yani tamam bunu kötü niyetle yapan illa çıkar ama kötü niyetle yapılmadığını kabul edin lütfen. İşte bu gibi durumlarda da bence eğer bir kişi gerçekten orada çok ciddi bir engel oluşturuyorsa bunun eskale edilmesi taraftarıyım. Eğer o kişiyle çözemiyorsan problemini.
Mantıklıymış.
Tabii öyle çirkinleşmeden olması lazım veya bütün o kişisel problemlerini bir kenara bırakıp tamamen profesyonel dünyada problemleri eğer o kişiyle çözemiyorsam onun bir üstüne gitmen kesinlikle gerekir bence.
Ya sonuçta senin kovulma ihtimalin varsa yöneticinin de kovulma ihtimali var. Hatta CEO'ların bile kovulma ihtimali var.
E tabi.
Aynı oran, ya yani aynı oranda değil belki ama olasılık dahilinde tabii ki.
Yani ama bence şey de önemli. Yani yöneticinin, yani senin patronunun da olan problemleri biliyor olması lazım. Çünkü Türkiye'de ben onu çok fazla gördüm. Aslında her yerde gördüm. Sadece Türkiye'de değil ama bazen o en üstteki kişi hakikaten hiçbir şeyden haberi olmuyor. Bazen haberi yokmuş gibi davranıyor ama bazen de gerçekten haberi olmuyor. Ve haberi olduğu zaman da etkilerini görüyorsun. Yani çözüm için gitti.
Abi sonuca bakan insanla yazılımcı arasında, yani sonuca bakan insan dediğim en büyük patron, hani ne kadar para kazanıyorum ben bu işten, sonunda ne kadar kar ettim diyen insanla yazılımcı arasında ne kadar çok uçurum olursa aslında o kadar büyük problem oluyor diye düşünüyorum ben. Bir de sizin gibi hani böyle, ya ben verilerle gitme taraftarıyım. Eğer bir şeyleri düzelteceksem önce problemi, bir problem olduğuna insanları ikna etmek gerekiyor galiba. Çünkü bazen insanlar ya kabul etmiyor ya da farkında değiller aslında bir problem olduğunu. Ve hani alışılmış çaresizlik diye bir laf var ya, hani hepimiz biliyoruz, işte bir fili küçükken bağlamışlar ağaca, böyle ağacı yıkamıyormuş o zaman. Büyüyünce aslında yıkabilecekmişti ama küçükken edindiği şeyden dolayı hala şey yapamıyor. Çok kötü anlattım ama böyle alışılmış çaresizlik diye bir şey var.
Öğrenilmiş çaresizlik.
Bakın.
Öğrenilmiş çaresizlikmiş. Bunu bence yıkmak gerekiyor. Benim ilk yapacağım ekibi uyandırmak olurdu ve sonra... Ya bak biz böyle saçmalıklar yapıyoruz diye böyle bir toplantı düzenleyip bunu böyle yaparsak daha verimli hale getirebiliriz bazı şeyleri otomatize. Ya çünkü maintenance olayı dipsiz kuyu. Eğer ekip vaktinin böyle büyük bir kısmını artık ürünü böyle bakımını yapmaya uğraşıyorsa, operasyonel işlerle uğraşıyorsa orada büyük bir terslik vardır ve bu giderek artar zaten ve ortaya hiçbir şey çıkmaz bu süre sonra. Sırf sadece böyle ayakta tutmaya çalışırsın.
Evet abi, kesinlikle.
Ki ben bunu birçok yerde gördüm, eninde sonunda buraya gidiliyor.
Günü kurtarmak çözüm değil yani. Bunu şey, hepimiz herhalde evet, tecrübe ya ettik
yani. Şunu anlatmam lazım. Bence evet abi. Yazılımcı bence yöneticilerin anlaması gereken kaynak. Yazılımcı pahalı bir kaynak. Hatta bazen senden bile pahalı bir kaynak olabilir.
Hani Türkiye'de şey olmaz.
Ve bunu iyi değerlendirmen gerekiyor bence. Verimli kullanman lazım. Evet. Kastettiğim bu. Bunu kabul etmek lazım. Hani mutlu etmen gerekiyor bu adamı ve yaptığı iş de zor. Bunu da anlamak gerekiyor.
Evet abi, kesinlikle öyle. İşte bunu anlayabilmesi için de oradaki yöneticilerinin artık gerçekten şey yapması lazım. Yani yazılım kökenli olmaları gerekiyor. Yazılımın içinden çıkmış kişiler olması lazım. O yüzden eğer bunu dinleyen hasbelkader bir böyle bir yönetici falan birisi varsa, sakın öyle yazılım bilmeyen insanları yönetici yapmaya çalışmayın. Yazılım yöneticisi yapmayın lütfen.
Yazılımın aynen. Yazılım içinden çıkmış ama bir şekilde onu da terk etmemiş olması lazım ya.
Evet.
Hani güncel teknolojiyi de takip edebiliyor. Düzeyde en azından olması lazım.
Tabii.
Hatta gerektiği zaman kod yazabilecek düzeyde de olması lazım diye düşünüyorum ben.
Yani ben bir firmanın bir yani head of engineering sıfatında birisiyle görüştüm. Yani adamla biz şeyi tartıştık. Yani .NET Core'da ben şunları yaptım. Bunlar işte çok iyi çalışmıyor. Bu performansı almıyorum falan diyordu ve bu adam 120 kişinin başındaki kişiydi. Yani zaten yöneticinin bunları yapacak vaktinin olması lazım. Çünkü yönetim dediğin şey aslında işlerini delege edip onları düzgün bir şekilde takip etmek. Yani senin zaten ayaklarını uzatıp oturman lazım yönetici olarak ki işler işlesin. Yoksa zaten Mert, sen her işin içindeysen yöneticilik yapamazsın.
Mert, ikimizin de böyle hani kariyerinde teknik olmayan ve saygı duymadığımız yöneticiler oldu. Galiba developer'ın, yani bir üstündeki adam, hani o ekibin takım lideri olur, başka bir şey olur. Saygı duyması gerekiyor teknik anlamda. Eğer saygı duymuyorsa zaten o işler yürümüyor. Hani iki üstteki adamın belki öyle olmasına gerek yok ama hani bir üstteki adamın, takım liderindeki seviyesindeki adamın birazcık teknik olması ve senin ona saygı duyman gerekiyor diye düşünüyorum.
Evet. Katılıyorum abi, çok güzel söyledin. Yani gerçekten o çok önemli bence de. Peki şeye geri dönelim. Yani bu gerçekten bir şeyleri değiştirme konusuna. Yani sizce gerçekten bu mesela yöneticinin tavrını, yaklaşımını asla değiştiremezsin ama yani böyle gerçekten yöneticiyi yönlendirmek sizce mümkün mü? Yani yöneticinizi yönetebilir misiniz?
Herkesi yönlendirmek mümkün.
Manipülasyon değil ama Uğur, dikkat et.
Bugün içimde bir şeytan.
Küçük anarşiklerden bahsetmiyoruz Uğur'cum.
Yok ama bence hani takımda yeteri kadar insan bunu istediğini veya bunun doğru olduğunu söylüyorsa zaten bir yönetici buna direnmemeli. Direnmez de, eğer iyi bir yöneticiyse. Aksi takdirde o bahsettiğiniz versiyon 1'deki yönetici veya işte birinci nesil dedik yönetici haline gelir ve zaten işler yürümez gibime geliyor.
Evet. Evet, kesinlikle katılıyorum. Eğer bunu dinleyen takım liderleri de varsa onlar da böyle işlerini delege etmeye çalışsınlar. Yani bizim, yani benim tavsiyem o en azından. Mümkün olduğunca ekibin içindeki böyle her işe karışıp da sen onu şöyle yap, sen bunu böyle yap yerine ekibin karar vermesine sürekli şey yapmak lazım. Yönlendirmek lazım.
Abi normal şartlarda bu dediklerinizden hani bir şekilde adımı ikna edebiliyorsan, bir de şöyle pis bir yönetici türü var. Ben onunla da karşılaştım. Hani mükafat bilmem ne falan yok. Şöyle bir problem yaratıyor. Senin hayatını zorlaştırıyor önce. Sonra ödül olarak onu ortadan kaldırıyor. İşte bu tip adamlarla baş etmek çok zor.
O terbiyesizlikmiş.
Hani hayatına sıkıntı verip sıkıntıyı ortadan kaldırıyor.
Çok terbiyesizlikmiş abi onun. Mesela evet. Ne gibi sıkıntı yaratıyor?
Kulağına üflüyor
yani,
falan. Şey böyle parmakla vuruyor.
Bir şeye ihtiyacınız var atıyorum. Tuğla ihtiyacı. Çok farazi bir örnek veriyorum. Hani bir tuğla ihtiyacınız var ve bu tuğla almanız o projenin gelişmesine inanılmaz böyle hızlandıracak ve yani çok mutlu olacaksınız. Adam almıyor onu hani şey olarak. Böyle işte şunu yaparsanız şey yapabiliriz, düşünebiliriz falan gibi böyle havuçlarla şeylerle falan olayı götürüyor.
Hani aklıma benim bir şey geldi. Aklıma benim bir şey geldi Deniz. Sen bunu deyince. Mesela senin sonuçta ekrana ihtiyacın var kod yazarken. Bu arada evet. Hakikaten kod yazarken ekstra ekran inanılmaz önemli bir şey. Onu istiyorsun sana vermiyorlar bir türlü. Sonra sanki şeymiş gibi, mükafatmış havuç. Gibi havuç olarak onu göstererek seni yıllarca şeyle çalıştırıyor. Zaten yani siz kendine de aldığın bir şey değil yani ofisin malı. Hani
bu nereden evet. Geldi bana bir
bilgisayar almak gibi bir şey ama.
Aynen ya. Çok kötü yani. Yani bence aslında böyle keşke hani şöyle bir dünya olsun. Şimdi tamam işin o tarafı öyle de yöneticiler açısından da bakınca şimdi sürekli business'ın içinde kalmaya çalışıyor firmalar. Çünkü gerçekten şey anlamında çok ciddi de bir rekabet var. Yani şimdi doğruya doğru bunları bilmiyor da böyle konuşuyorlar gibi bir yorum çıkmasın. Sürekli bir şekilde iş almaya çalışıyorlar. Çünkü Türkiye'de gerçekten proje firması olmak, özellikle proje firması olmak çok güç. Yani müşteriye işini bitiriyorsun, paranı alamıyorsun, fatura kesiyorsun. Müşteri bir türlü dümen yapıyor, işte ne bileyim pazarlık yapıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Şunu da bitir vereceğim, şunu da bitir paranı vereceğim diyor. Onur bunlar tanıdık geliyordur sana.
Hem de ne?
Yani bunların içerisinde tabii yönetici açısından da hayatta kalmak çok güç. Yani o firmayı ayakta tutmak için de bazen bu tarz şeyler yapıyor ama yani yapısal reform hani böyle bir şey Özgür Demirtaş mıydı? Bir şey konuşuyor öyle bir finansçı, bir profesör, hoca. Yapısal reformları da sürekli düşünerek bu şeyleri yapmak lazım. Yani aklının bir köşesinde burada ben insanlarla çalışıyorum. Bu insanları sürekli mutlu etmem lazım ki ben bu işleri daha hızlı bitireyim diye motive etmek lazım. Belki de hani bazı noktalarda mesai de gerekir Türkiye'deki birçok proje firması için. Hatta Türkiye'deki de dünyadaki birçok proje firması için.
Peki şu çok mu ütopik? Yani bunu tam olarak karşılaşabilmesi için firmanın finansını biraz daha böyle şeffaf bir hale getirmesi. Biraz değil, belki de tamamen şeffaf bir hale getirmesi.
Bence değil abi. Bence çok güzel bir hareket mesela bu.
Değil mi? Yani ak koyun kara koyun ortaya çıkar.
Tabii. Monitör yani tarzı. Firma en azından yani yazılım şunu bilirse ya biz işte şuradaki bir şey var, proje var. O projeden biz hala fatura kesemedik. O faturayı şimdi kesersek işte şuradan para kazanacağız. İşte ama kesmezsek firma çok kötüye gidiyor diye böyle işi dertlenebilmesi lazım bence. Yani kesinlikle o kadar izole etmemek
bence
lazım.
Yazılımcıya böyle hisse veren şirketler falan aslında bence çok iyi fikir yani.
Tabii canım prim ya da hisse. Ben de öyle düşünüyorum.
Bence hani müşterinin ya da işte şirketin durumu eğer iyiye gittiği zaman developer'ın da durumu iyiye gitmiyorsa developer'ın bunu hiçbir şekilde şey yapmaması lazım. Takmaması lazım diye düşünüyorum ben. Eğer bir şekilde atıyorum adam işte bizim proje şöyle iyi olacak, böyle iyi olacak. Siz de projeyi sahiplenin diyorsa bir şekilde o zaman projeden de ona hisse vermesi lazım ki adam projeyi sahiplensin. Diğer türlü yani developer'a hiçbir katkısı yoksa adam neden sahiplensin o projeyi?
Evet.
CV'sine
evet,
yazmak evet. İçin.
Orada bir de şöyle bir şey var. İşte yine o Jürgen Appello'nun bu Management 3.0 kitabında anlattığı bir prim yöntemi var. Mesela şimdi normal klasik primde yıl sonunda yöneticin seni değerlendiriyor ve yöneticin seni değerlendirdikten sonra sana nasıl değerlendiriyor seni? Yıllık hedefler koyuyor. Sen de o hedefleri tutturursan eğer belli miktar prim veriyor mesela. Yani bu bence bu yöntem, hani katılıyorum buna. Gerçekten çok şey bir yöntem değil bence. Çalışan bir yöntem değil. Çünkü bu sefer insanlar yöneticilerine şey yapmaya başlıyorlar. Peşinden koşmaya başlıyorlar. Yalakalık yapmaya başlıyorlar. Yani şey çok sıkıntı yaratıyor bence. Şeyde o kitapta şöyle bir önerisi var onun. Diyor ki herkesin belli miktar bütçesi olsun mesela. Diyelim ki biz şu anda 5 kişiyiz firmada. Herkesin 10.000 TL bütçesi var. Bu 10.000 TL'lik bütçe sana kalmayacak. Yıl sonuna kadar bunu arkadaşlarına dağıtman lazım her ay. Yani primini aslında arkadaşlarından alıyorsun. Ve bu açık yapılıyor. Yani mesela şöyle oluyor. Her ayın sonunda ya da 2 ayda bir neyse belli bir periyotta bir. İşte Onur diyor ki benim 10.000 TL'm vardı diyor. Bunun 200 TL'sini Mert'e vereceğim ben diyor bu ay. Çünkü diyor işte Mert bence bu projede çok ciddi şey yaptı. Çok fazla çalıştı. Gece gündüz çalıştı. Ben bunu gördüm. Ve onun o şeyinin karşılıksız kalmasını istemiyorum diyor. 200 lira veriyor. İşte mesela ondan sonra birisi diyor ki benim diyor işte 9.000'im kalmıştı. Bunun işte 1000 TL'sini Onur'a vereceğim. Çünkü işte Onur bana şu projede çok yardımcı oldu. O olmasaydı bitiremezdim. Hafta sonları benim yapmam gereken iş için bana yardımcı oldu falan gibi.
Çok iyiymiş ya.
Mesela aslında bu yöntem mükemmel bir yöntem bence.
Evet, bayağı iyiymiş.
Evet.
Acaba ben orada ben Onur'la anlaşırım orada. Herhal Onur bana verir, Onur da ben de
onları. Yok ya, onları engellersin herhalde.
Abi engelleme onları. Niye engelleyeceksin ki? Engelleme. Anlaşın. Yani sonuçta aranızdaki ilişki bu. Yani sonuçta diğer, takım içindeki iletişim.
Diğer ekip arkadaşları o iki kişiye bilenebilirler falan. Ne bileyim. Daha büyük tatsızlıklar çıkabilir.
İşte onlar da başkasından prim alamazlar.
Bu arada yöneticinin değerlendirmesi diye bir konuya girdik ya. Aslında şirketlerde hep yöneticiler çalışanları değerlendiriyor ama çalışanlar yöneticilerini değerlendirmiyor mesela. Aslında çalışanların da yöneticileri değerlendirmesi lazım şeffaf bir şekilde. Belki orada daha farklı şeyler çıkabilir ortaya. Sen hep şey, yani kıdem alırken bir yöneticinin iki işte dudağın arasından çıkacak lafa bakıyor. Ama yönetici de bir üste çıkması için onun altındaki çalışanların yorumunun önemsenmesi lazım diye düşünüyorum.
Kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum abi.
Abi bu noktada hani birazcık şeyi de bizi dinleyen insanlara şeyi de hatırlatmak istiyorum. Buradaki herkes bir şekilde hayatının belli bir döneminde çok acı çekmiş de insanlar bu yönetimsel olaylardan dolayı. Yani bu kadar birazcık hani sırf yazılımcıya yönelik konuşmamızın sebebi bu gibi geliyor. Ama şöyle bir şeyi de ben belirtmek istiyorum kendim adıma. Eğer inandığım bir projeyse, mutlu, huzurlu olduğum şirketse o şirket için yani mesaiye kalırım ben. Şey yaparım, çalışırım, şey yaparım, kendimden ödün de veririm. Eğer sahipleniyorsan ve seviyorsan projeyi, yani bence bu noktaya getirmek gerekiyor yazılımcıyı diye düşünüyorum ben.
Peki yani o zaman aslında konuşacak çok şey var ya, değil mi? Ya mesela şöyle bir şey, o meetup'ta konuşmuştuk. İşte böyle bir platform hazırlayalım, bu konuları daha geniş bir kitleyle konuşalım demiştik. Buradan o zaman herkese çağrı yapalım. Eğer hani bu tarz bir tartışmaya katılmak isteyen varsa, böyle bir yönetici tarafından katılabilecek kişiler olabilir. Yani ben yönetim yapıyorum, takım lideriyim ya da işte yazılım yöneticisiyim. Ya da direktörüyüm deyip de katılmak isteyen varsa, diğer taraftan da yazılımcı olarak katılmak isteyen varsa, bu herkesin böyle fikrini alarak bir şey oluşturalım, platform oluşturalım. Bunları tartışalım bir podcast'te. Ne dersiniz?
Evet, süper olur ya. Bir diğer iş kanallarından da böyle iş sahipleri, satış,
evet,
yazılım yöneticisi falan.
Yöneticilerin cevap hakkı da olsun abi. O kadar
evet, sağlıklı. İsteyen çıksın, ben öyle düşünüyorum.
E bitirelim o zaman.
Bitirelim.
Haydi.
O zaman
bitirelim. Toparladık.
Kapanış konuşması.
Bugün kapanış müziği olarak Hat Tamale var.
Evet.
Bence kapı gıcırtısını şey yapabiliriz. Konuşmanın bütününde bizimle birlikte olan. Kimden geliyordu ama?
Kimin kapısı gıcırdıyor ya?
Benim kapı kapalı.
Kapalı kapı gıcırdamaz mı?
Benim kapım yok.
Benim de yok abi.
O zaman birinin sandalyesi gıcırdıyor.
Bak oğlum.
Tamam, çözdük Barış'ı. Yakalandım Barış. O zaman Hat Tamale diyelim. Bitirelim kaydı.
Haydi. Hat Tamale. Tamale.
Böyle değil mi ya? Hat Tamale olmadı. Hat Tamale. Hat Tamale. Hat Tamale. Hat Tamale. Hat Tamale.